Dudaktan kalbe.
Ayrım 7.
Bununla beraber boz yakayı, senelerce mahrum ve sönük hayatını sürüklediği yerleri şimdiki mesut ve hayat dolu gözleriyle bir kere daha görmeyi de pek istemiyor değildi. Vapur 3. düdüğünü çalmış, yolcularını selametliğe gelenler asma merdivenin dibinde kaynaşan sandallara inmişlerdi. Münir Bey biraz ötede Cavidan'la konuşan Kenan'a seslendi. 2 dakika daha gecikirsek vapurda kalacağız. Haydi Kenan. Prens Vefik genç adamın elini sıktı, hararetli bir samimiyetle "Haydi genç sanatkar," dedi. "Sohbetinizin arkasına 2 ay sonra devam edersiniz. Çalışınız, operanızla büyük muvaffakiyet kazanacağınızı ümit ederim. Bu kışı İstanbul'da geçirmek istiyorduk. Fakat eserinizin ilk temsilinde hazır bulunmak vazifesi çıktı. Kenan Bey'in muvaffakiyetine iştirak bir seyahat zahmetine değer değil mi Cavidan?" Genç kız tatlı bir tebessümle "Elbet baba," dedi. "Bunlar söylemeden kararlaşan şeylerden. Eseriniz hakkında bize ara sıra birkaç satırla malumat verirsiniz değil mi?" Genç adam Cavidan'ın elini öptü, gülerek onun cümlesini tekrar etti. "Bu da söylemeden kararlaşan şeylerden değil mi efendim?" Münir Bey asma merdivenden inerken arkasındaki Kenan'a yavaşça "Kenan, arkamda sevinçten dans mı ediyorsun?" dedi. "İkimizi de denize düşüreceksin." Vapur yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Kenan pervane dalgalarının içinde batıp çıkan sandalda hala mendil sallıyordu. Münir Bey memnun ve müstehsi bir tebessümle "Allah mübarek etsin Kenan," dedi. "İnşallah hayırlı dölün düşün, senin gibi kanaatkar, karın gibi şık çocukların olur." Kenan kızararak gülüyor, anlamamış gibi "Niçin?" diye soruyordu. Münir Bey yandan vuran bir dalganın ıslattığı pantolonunu mendiliyle kurulayarak "Bana ağız yapmaya lüzum var mı çocuğum?" dedi. "Hayır, yalnız temin ederim ki hiçbir şey konuşulmadı." "Evet, bu da söylemeden kararlaşan şeyler neviinden." Münir Bey daha ciddi ve ağır bir sesle devam ediyordu. "Fevkalade bir vaka olmazsa bu işi olmuş nazarıyla bakabiliriz. Paşa sarahaten bir şey söylemedi fakat senden memnun. Dikkat etmedin mi? Sanat nebalet ve asaletini hiçbir asaletle kabile kıyas görmediğini kaç defa tekrar etti. Kızcağıza gelince, onun tabii sen benden daha iyi hissettin. Hasılı 2 günde ikisinin de kalbini kazandın. Bu evlenmeye hiçbir mani yok. Yalnız benim fikrimi öğrenmek istersen ben bu işe sizler kadar taraftar değilim. Benim başka türlü mülahazalarım var. Muhitleriniz tamamıyla ayrı. Zevkleriniz de tabii öyle. Prenses Cavidan'ın esasen fena bir ruhu yok. Fakat fazla işlemek gayretiyle bu ruh üzerinde fazla kuyumculuk etmişler. Sana gelince, ben de amma lüzumsuz şeyler söylüyorum. Beni dinlemiyorsun bile. Gözün aklın başka yerde. Herhalde bahtiyar olmanı temenni ederim. Dayım bu havadisi öğrenince kim bilir ne kadar memnun olacak. Rica ederim ona hiçbir şeyden bahsetmeyiniz. Tabii, şimdi Bozyaka'ya beraber dönüyoruz değil mi Kenan? Hayır, ben yarın geleceğim. Bu gece Karşıyaka'da Oditiler'e davetliyim. Sen her gece davetten davete gezersen ne vakit çalacaksın? Bu son Münir Beyefendi. Yarından itibaren gömleğimi giyip işe başlayacağım. İnşallah diyelim de öyle olsun. Sandal pasaport önündeki rıhtıma yanaşmıştı. Kenan çevik bir hareketle dışarı atladı, elini Münir Bey'e uzattı. Son Karşıyaka vapuru kordondan uzaklaşırken gece olmuştu. Menemen ovalarından doğru serin, hafif bir rüzgar esiyor, mini mini dalgalara hala sönmeyen grup aydınlıkları körfezinde ince kızıl yollar açıyordu. Kenan hafifçe sarhoştu. 2-3 arkadaşıyla beraber Karamer'de birkaç bira içmişti. Küpeşte parmaklığına dirseklerini dayamış, yüzünü İzmir'e çevirmişti. Kordonun şaşalı gece hayatı yavaş yavaş parıldamaya başlıyordu. İçindeki renkli kağıt fenerleriyle nadide bir Çin enstampına benzeyen bir gazinoda kendi parçalarından birini çalıyorlardı. Kenan bu besteyi ilk defa işitiyormuş gibi derin bir hazla dinliyor, rüzgarlar içinde dağılan en küçük parçaları zapt etmek ister gibi başını uzatıyordu. Vapur uzaklaşmış, gazinodan bir renkli ışık hayali, musikisinden vehim gibi müphem bir nefes kalmıştı. Kenan hala o noktadan gözlerini ayıramıyordu. Bu defa daha yakından bir başka keman sesi titredi, o da aynı parçayı çalıyordu. Genç adam başını çevirdi. Keman çalarak dilenen kör bir ihtiyardı. Arkasını güverteye çıkan merdivenin parmaklığına dayamış, kocaman şapkasını yanında duran bir çocuğa vererek uzun kır saçlarını rüzgara dağıtmıştı. Çatlak, yorgun bir kemandı. Doğru dürüst akort bile edilmemişti. Böyle olduğu halde Kenan, bu ihtiyar dilencide bir sanatkar ruhu sezdi. Merdivenin üstüne asılmış bir fener, yüksek, buruşuk alnını aydınlatıyor, sönük gözleriyle başka bir aleme bakıyormuş gibi başını kaldırarak çalıyordu. Ara sıra yorgun bir tavırla yayını indiriyor, derin bir nefes aldıktan sonra tekrar başlıyordu. Bu, biçare bir ihtiyar körün kırık, maharetsiz kemanıydı. Fakat Kenan, kendi bestesinin bu kadar derin bir rüya ve aşk ile dolu olduğunu bu geceye kadar fark edememişti. Yanında birisinin derin derin nefes aldığını işitti. Matem elbiseleri giymiş yaşlıca bir kadındı. Beyaz bir mendille görünmeyen yüzünün görünmeyen gözlerini siliyordu. Daha ötede beyaz bıyıklı, uzun boylu bir adam yorgun bir tavırla kollarını yanına bırakıverdi. Biraz evvel neşeyle gülüp söyleyen açık renk elbiseli iki mektep kızına dikkat etti. Onlar da şimdi susmuşlardı. Biri sarışın başını arkadaşının omzuna bırakıyor, derin derin karanlığı seyrediyordu. Kenan tekrar halil sanatkâra baktı. Fenerin donuk halesiyle hemen hemen ruhanileşen ihtiyar, sefil başını daha ziyade kaldırıyor, dudaklarında hayal dolu bir genç tebessümü titriyordu. Kenan gittikçe artan sarhoşluğu içinde kendi kendine düşünüyordu. Bu biçare de bir gün genç oldu. Belki o vakit gözleri görüyordu. İhtimal onun da Leyla'sı vardı. İhtimal o da benim gibi Leyla'sının gözleri için ağlamıştı. Kim bilir hayatı ne acılarla doludur. Fakat bu dakikada mesut olduğuna şüphem yok. Gözleri görmüyormuş, ne çıkar? Benim de saatlerce karanlığa kapandığım, saatlerce kendimi ihtiyari bir körlüğe vakfettiğim oluyor. Hayalimin dünyasını daha güzel görmek için etrafımdaki ışıkları mahsus söndürmüyor muyum? Bu dakikada bu biçare mesut oluyor. Ona bu saadeti ben verdim. Kaybettiği dünyayı görüyor, sevdiklerini görüyor, Leyla'sını görüyor. Hayatının gözyaşlarıyla akıtamadığı zehrini benim musikimle akıtıyor. Sade o mu? Bu matemli ihtiyar, kadınla bu küçük mektepli kızlarını da bu dakikada ben mesut ediyorum. Bu kadının kaybettiği her kim ise, su çiçekleri gibi narin bir kız mı? Bir kazaya kurban gitmiş bir delikanlı mı? Ömrünün en güzel zamanlarını kollarında geçirdiği bir müşfik koca mı? Her kimse şimdi onu görüyor, onunla yaşıyor. Bu küçük mektepli kızlarını ben mesut ediyorum. Dünyada belki hiç göremeyecekleri hayali sevgilileri bu dakikada ben onlara gösteriyorum. Ömürlerinin saadeti belki bu dakikada benim gösterdiğim rüyadan ibaret kalacak. İhtiyar kemancı susmuştu. Sahil yaklaşıyor, karşı yaka rıhtımından denize dökülen ışıklar vapurun kenarlarında yüzüyor, çarkların dövdüğü dalgacıklar içinde bir yıldız kaynağı köpürüyordu. Kenan hala kendini bu mütehayyiç ve sarhoş hülyadan kurtaramıyordu. Bu saatlerde dünyanın kim bilir kaç memleketinde yaşıyorum. Nice insanlar benim seslerimle gülüyor, ağlıyor, seviniyor, mesut oluyor. Kendim de artık yaşamaya, mesut olmaya başlıyorum. Seviniyorum, sonra çekinmeden sevdiğimi söyleyebiliyorum. Gerçi saadet bana biraz geç kaldı. İçimde birçok şeyler yıkılıp harap olmuş. Büyük hislere artık kabiliyetim yok. Leyla'yı sevdiğim zamanlardaki vefa ihtirası kalmadı. Sevdalarım biraz akar yıldızlara benziyor. Kalbimi akıcı bir ziya iziyle parlattıktan sonra sönüp gidiyor. İzmir'e geldiğim gün Nimet Hanım'ı Bozyaka'daki bağda misafir buldum. Yüzüne bakar bakmaz bu genç, zarif ve bedbaht kadını sevmeye başladım. Bu kadar güzel, ince bir kadını kocasını nasıl ihmal ettiğine hayret ediyorum. Ertesi gün Münir Bey'in köşkünde Prenses Cavidan'a tesadüf ettim. Prensesin muhteşem güzelliği karşısında Nimet Hanım birdenbire silik bir hatıra oldu. Nişanlım gözüyle baktığım prensesi iptilaya benzeyen bir aşkla seviyor, bu genç kızdan ayrılırsam nasıl yaşayacağımı kendi kendime soruyorum. Şimdi misafir gittiğim evde beni bekleyen Matmazel Lilian'ı, bu açık ela gözlü çapkın İtalyan artisti düşünüyorum. Zavallı Cavidan'a daha şimdiden ihanet ediyorum. Evet, içimde derin sevdalara, büyük ihtiraslara kabiliyet kalmamış. Anlıyorum ki Leyla beni vaktiyle çok yıkmış, kalbimi harabeye çevirmiş. Aşk kalbimden dudaklarıma çıktı. O artık birini ötekinin unutturduğu buselerle bir name, bir tebessüm gibi yalnız dudaklarımda yaşayacak. Fakat belki mesut olmak için de asıl çare budur. Aşkı dudaklarından öteye bırakmamak, zehir gibi kalbe inmesine meydan vermemek. 4. Sahip Paşa, Bozyaka'daki bağının bir köşesinde, asıl binadan epeyce uzak bir mesafede, güzel küçük bir köşk yaptırmıştı. Ara sıra vali, defterdar, kumandan gibi büyük adamları bağda ziyafete, mehtap eğlencelerine davet eder, onları bir hususi dairede ağırlardı. İzmir gazetelerinden biri bir gün, merasım dairesi diye bir köşkte eğlenmişti. Sahip Paşa'nın ihtisayı anlamadığını, bilakis pek hoşlandığını gören ahbapları, dalkavukları o günden sonra küçük köşke bu ismi vermişlerdi. Merasim dairesi yüksekçe bir yerdeydi. Hem Kızılçullu taraflarını, hem Arap deresini, hem de Kokaryalı tepeleri üstünden körfezin küçük bir parçasını görüyordu. Sahip Paşa, göz bebeği, medarı iftarı Kenan'a bu merasim dairesini vermişti. Köşkün silinip süpürülmesine kendisi nezaret etmiş, Kenan'ın haberi olmadan karantinadaki konaktan bir oda takımıyla piyanoyu getirtmişti. Hizmetçilere, çocuklara şiddetli emirler veriyor, Kenan Bey'i rahatsız ettiğinizi işitmeyeyim, mühim bir hava çıkarıyor, sessizliğe ihtiyacı vardır. Bütün dünya gazeteleri yine resmini yapacak, hatta bu köşkün fotoğrafını basacaklar, adet böyledir diyordu. Onun bu telaşını gördükçe, Paşa dayı, sizin bu hakkınızı nasıl ödeyeceğim diye eğlenen Kenan'a, pek kolay evlat, İnşallah işini bitirdikten sonra bir belediye maaşı tertip edersin diye cevap veriyordu. Kenan işe başlamak için acele etmiyor, şimdilik bol bol eğleniyordu. Şımarık, yaramaz, serseri çocuklara dönmüştü. Elleri ceplerinde ıslık çalarak dere tepe dolaşıyor, krizma yapan bağcılara yardım ediyor, ince bağ yollarında keçi yavruları kovalıyordu. Bağdaki çocukların elebaşısı olmuştu. Türlü yaramaz, gürültülü oyunlar çıkarıyor, kaydıraklara, saklambaçlara, esir almacalara onlardan çok zevk ve hırsla kendini veriyordu. Bir gün yine peşine bir sürü çocuk takılmıştı. Şemi dedeye yeni bir azizlik etmeye gitmişti. İhtiyar derviş bu aralık, şaka bertaraf Kenan dedi, ben sana hayret etmeye başladım oğlum. Küçükken kuzu gibi usluydun, sesinin çıktığını duymazdık. Kenan fütursuzca omuzlarını silkti. Vaktiyle o küçüklerin babaları, analarıyla oynayamadım dedi, şimdi kendileriyle oynuyorum dedeciğim. Hevesim içimde mi gömülüp kalmıştır nedir, ben de bilmiyorum. Galiba çocukluğumun acısını çıkarıyorum. Bunları söylerken yavaş yavaş yüzüne, sesine bir hüzün çöküyor, gözleri Arap dere boğazının derinliklerine doğru dalıp gidiyordu. Birdenbire silkindi, zorla tekrar eski neşesini bularak, ''Haydi, küçüklere gidiyoruz.'' dedi. Kenan'ı yalnız küçükler değil, büyükler de seviyor, ondaki bu genç, heyecanlı yaşamak zevki yüzüne, sözüne anlaşılmaz bir cazibe veriyordu. Çocuklarla çocuk olan Kenan, gençlerle konuşurken hayat ve aşkla dolu bir genç oluyordu. Nimet Hanım'la olan macerası umulmaz bir süratle ilerliyordu. Genç kadın bütün vakar ve temkini unutuyor, Kenan'a mazlum bir çocuk teslimiyeti gösteriyordu. Bir sabah Nimet Hanım merasim dairesine kapısına gelmişti. Kenan'dan bir kitap istiyordu. Genç adam, "Niçin içeri girmiyorsunuz?" diye sordu. Nimet Hanım gayri ihtiyari güldü, nasıl olur diyecekti fakat utandı. Münire beni bekliyor da dedi. Kenan çapkın bir cüretle gülüyordu, ellerini beline dayayarak, vah vah ne kuvvetli sebep, ne büyük mazeret diye eğlenmeye başladı. Bu defa Nimet Hanım da cesaretlendi. Asıl maniyi biliyorsunuz ya, niçin soruyorsunuz dedi. Kenan daha ziyade yaklaşmıştı. Asıl maniyi biliyorum fakat doğru bulmuyorum dedi. Benden korkuyorsunuz değil mi? Nimet Hanım yarı şaka, yarı ciddi hafif bir hiddet ve hayret feryadı kopardı. Sizden mi? Niçin? Kim bilir? Belki mesela zorla sizi öperim diye. Bu beklenilmez bir küstahlıktı. Genç kadın kıpkırmızı kesildi hiddetle. Kenan Bey, rica ederim dedi. Genç adam korkmuyor, ehemmiyet vermiyordu. Aynı çapkın fakat sevimli küstahlıkla genç kadını bileklerinden tuttu, süratle yanağından öpüp bıraktı. Görüyorsunuz ki bunda korkulacak bir şey yok dedi.
Ayrım sonu.